Rahip bir an rahatladı. Yan galerilere daldığında bir fil ayağının arkasında kızılımtırak bir ışık gördü. Bir yıldıza doğru koşar gibi oraya koştu. Bu, Notre Dame'ın bir tel kafes altındaki dua kitabını gece gündüz aydınlatan zavallı lambaydı. Bir parça avuntu ya da herhangi bir cesaret bulma umuduyla, hırsla, doymak bilmez bir istekle kutsal kitabın üzerine atıldı. Kitap Eyüp bölümünün bir parçasında açık duruyordu. Rahip durağan bakışlarını onun üzerinde gezdirdi. Ve yüzümün önünden bir ruh geçti. Hafif bir soluk işittim. Tüylerim diken diken oldu. Bu üzünçlü yazıyı okuyunca Claude Folio'nun içinde yerden aldığı bir değneğin etine battığını hisseden bir körün duyacağı duygular uyandı. Dizlerinin bağı çözüldü. O gün ölen kızcağızı düşününce taşların üzerine yığıldı. Beyninin içinden o kadar çok sayıda korkunç duman geçtiğini ve aktığını hissediyordu ki sanki başı cehennem bacalarından biri halini almış gibi geliyordu. Artık hiç düşünmeden şeytanın eli altında ezilmiş ve edilgin uzun zaman o durumda kalmış olmalıydı. En sonunda kendinde bir parça güç buldu. Kuleye gidip Sadık Quasimodo'nun yanına sığınmayı düşündü. Ayağa kalktı. Korktuğu için de yolunu aydınlatmak amacıyla dua kitabının lambasını aldı. Bu, kutsal şeylere karşı bir saygısızlıktı ama böylesine küçük şeylere aldırış edecek durumda değildi artık. Rahip Folo, kulelerin gizli bir dehşet dolu merdivenini ağır ağır çıktı. Bu dehşet, bu kadar geç saatte mazgal deliğinden mazgal deliğine, Taçan Kulesi'nin tepesine kadar çıkan lambasının gizemli ışığıyla alandan geçen tek tük yolcuya kadar yayılacaktı. Birdenbire yüzünde bir serinlik hissetti ve kendini en yüksek galerinin kapısında buldu. Hava soğuktu. Gökyüzü bulutları sürükleyip duruyordu. Bunların geniş beyaz dalgaları köşelerden ezilerek birbirinin üzerine taşıyor ve kışın bir ırmaktaki buzların çözülmesini andırıyordu. Bulutların arasına düşen yeni ay, havanın bu buz parçaları arasına sıkışan göksel bir gemiye benziyordu. Dom Claude bakışlarını indirdi ve bir an iki kuleyi birleştiren ince sütunlu parmaklığın arasından, uzakta bir sis ve duman tülü arasından Paris'in bir yaz gecesinde sakin bir denizin dalgaları gibi sivri, sayısız, sık sık ve küçük damlalarının sessiz kalabalığını seyretti. Ay gökyüzüne de, yeryüzüne de bir kül rengi veren hafif bir aydınlık serpiyordu. O sırada kilisenin saati ince ve çatlak sesini yükseltti. Rahip öğle vaktini düşündü. O zaman da saat 12 kez çalmıştı. Alçak sesle kendi kendine, "Ah, o şimdi soğumuştur bile," dedi. Birdenbire bir esinti lambasını söndürdü ve hemen aynı anda kulenin karşı köşesinde bir gölgenin, bir beyazlığın, bir şeklin, bir kadının belirdiğini gördü. İliklerine kadar ürperdi. Bu kadının yanında melemesini saatin son melemesine kadar katan küçük bir keçi vardı. Rahip bakacak gücü kendinde buldu. Bu oydu. Kız sapsarıydı, üzgündü. Saçları sabahki gibi omuzlarına dökülüyordu. Ama artık boynunda ip yoktu. Elleri bağlı değildi. Özgürdü. Ölmüştü. Beyazlar giymişti. Başında da beyaz bir örtü vardı. Genç kız gökyüzüne bakarak ağır ağır rahibe doğru geliyordu. Doğaüstü keçi de onun peşindeydi. Adam taş kesildiğini ve kaçamayacak kadar ağırlaştığını hissediyordu. Kızın öne doğru attığı her adımda o da geriye doğru bir adım atıyordu. Hepsi bu kadar işte. Böylece merdivenin karanlık kubbesinin altına girdi. Kızın da belki oraya gireceği düşüncesiyle donup kalmıştı. Eğer kız gerçekten öyle davransaydı, adam dehşetten ölürdü. Genç kız gerçekten de merdivenin kapısının önüne geldi. Birkaç dakika orada durdu. Gözünü kırpmadan karanlığa baktı. Ama hiç de rahibe ayrımsamış gibi görünmedi ve geçip gitti. Adama sağken olduğundan daha uzun boylu göründü. Rahip onun beyaz giysisinin arasından ayı gördü. Kızın soluğunu işitti. Genç kız geçtikten sonra Dom Claude saçları dimdik, sönük lambası hala elinde, kendini de hayalet sanarak hayalette gördüğü ağırlıkla merdivenden aşağı inmeye başladı. Sarmal biçimi basamakları inerken kulağının içinde gülerek yüzümün önünden bir ruh geçti ve hafif bir soluk işittim. Tüylerim diken diken oldu diye yineleyip duran bir sesi çok açık seçik işitiyordu. Kambur, bir gözü kör, topal. Orta Çağ'da her kentin, 12. Louis'e kadar da Fransa'da her kentin barınak yerleri vardı. Kenti kaplayan ceza yasaları ve yabanıl yargılama yöntemleri tufanı ortasında bu barınak yerleri insansal adalet düzeyinin üzerinde yükselen bir çeşit adalar gibiydi. Oraya ayak basan her suçlu kurtulmuş demekti. Her semtte hemen hemen dar ağacı kadar da barınak vardı. Bu işkence aşırılığı yanında cezasız kalma aşırılığıydı. Her ikisi de kötüydü. Biri öbürüyle kendini düzeltmeye çalışıyordu. Kral saraylarının, prens konaklarının, özellikle de kiliselerin barınak hakkı vardı. Kimi zaman da nüfus sayısının arttırılması gereken bütün bir kenti geçici olarak barınak yeri yapıyorlardı. 1467'de 11. Louis bütün Paris'i barınak yaptı. Suçlu bir kere ayağını barınağa atınca kutsallaşıyordu. Ama oradan kesinlikle çıkmamaya dikkat etmeliydi. Tapınaktan dışarı bir adım atarsa dalganın içine yeniden düşerdi. Tekerlek cezası, dar ağacı, dar ağacına bağlanma cezası, barınak yerinin çevresinde sıkı nöbet tutar, geminin çevresindeki köpek balıkları gibi durmadan avlarını gözetlerdi. Böylece bir manastırda, bir sarayın merdivenlerinde, bir manastırın tarlasında, bir kilise kapısında yaşlanıp saçını sakalını ağartan mahkumlar görülmüştür. Bu şekilde barınak da bir tür hapishaneydi. Kimi zaman da mahkemenin resmi bir kararı barınağın dokunulmazlığını bozar ve mahkumu cellada geri verirdi. Ne var ki bu ender rastlanan bir durumdu. Mahkemeler piskoposlardan çekinirlerdi ve bu iki cübbenin arası açılacak olursa yargıç cübbesi rahip cübbesine karşı hiç de üstünlük sağlayamazdı. Bununla birlikte kimi zaman Paris celladı Petit Jean'un katillerinin davasında ve Jean Valeye'nin katili Emegi Rossu davasında olduğu gibi adalet kilisenin üzerinden atlar, kararlarının uygulanması yoluna giderdi. Ne var ki bir mahkeme kararı olmaksızın silahlı bir saldırıyla bir barınak yerinin dokunulmazlığını bozanın vay haline. Fransa Mareşali Hobe de Clermont ve Champagne Mareşali Jean de Clonson nasıl öldüklerini herkes bilir. Oysa söz konusu olan herhangi bir Pagan Mahd'ı. Bir sarraf çırağı, sefil bir katil. Ama her iki mareşal de Saint Maggie Kilisesi'nin kapılarını kırmışlardı. İşte bağışlanmaz hata buydu. Genellikle kiliselerin ricaları kabul etmek üzere hazırlanmış küçük bir hücreleri vardı. 1407'de Nicolas Flamel bu gibi kimseler için Saint-Jacques de la Bouche'nin kubbeleri altında kendisine 4 lira 6 metelik 16 dinara mal olan bir oda yaptırmıştı. Notre Dame'da bu yan galerinin çatısı üzerinde manastırın tam karşısında bugünkü kuleler bekçisinin eşinin kendine küçük bir bahçe düzenlediği yerdeydi. Bu bahçe, Babil'in asma bahçeleri yanında, bir hurma ağacının yanında bir marul neyse, Babil melikesi Semiramis'e göre bir kapıcı kadın neyse, öyle kalırdı işte. Quasimodo, kuleler ve galeriler üzerinde çılgın ve utkulu koşusundan sonra Esmeralda'yı buraya bırakmıştı. Bütün bu koşu süresince genç kız kendine gelememişti. Yarı baygın, yarı uyanık, havada yükseldiğinden, dalgalandığından, uçtuğundan, bir şeyin kendisini toprağın üzerine kaldırdığından başka bir şey hissetmemişti. Arada sırada Quasimodo'nun gür kahkahasını, gürültülü sesini kulağının dibinde duyuyor, gözlerini aralıyordu. O zaman altında kırmızı mavi bir mozaik gibi kayağın taşından ve kiremitten binlerce damıyla beneklenmiş Paris'i belli belirsiz görüyordu. Başının üstünde de Quasimodo'nun korkunç ve neşeli yüzünü görüyordu. O zaman göz kapakları kapanıyordu. Her şeyin bittiğini, baygınlığı sırasında kendisini astıklarını ve yazgısının gidişini yöneltmiş olan o biçimsiz ve çirkin ruhun kendisini yeniden ele geçirdiğini ve alıp götürdüğünü sanıyordu. Ona bakmaya cesaret edemiyor ve öylece sürüklenip gidiyordu. Ama ne var ki, saçı başı darmadağınık, soluk soluğa kalan kilise çancısının onu barınak hücresine bıraktığı, kollarını acıtıp yaralayan ipi iri elleriyle yavaş yavaş çözdüğünü hissettiği zaman, karanlık bir gecenin ortasında karaya oturan bir geminin yolcularını sıçrayarak uyandıran türden bir sarsıntı geçirdi. Düşünceleri de uyandı ve birer birer aklına geldi. Notre Dame'ın içinde olduğunu gördü. Celladın ellerinden koparılıp alındığını, Phoebe'nin sağ olduğunu, artık kendisini sevmediğini anımsadı. Biri öbürünün üzerine onca acılık döken bu iki düşünce, zavallı mahkum kıza aynı zamanda ve birlikte göründüklerinden karşısında ayakta duran ve kendisini korkutan Quasimodo'ya doğru döndü ve ''Beni neden kurtardınız?'' dedi. Quasimodo ona ne dediğini tahmin etmeye uğraşırmış gibi kaygıyla baktı. Genç kız sorusunu yineledi. O zaman kilise çancısı ona son derece üzgün bir bakış yöneltti ve kaçtı. Genç kız şaşırıp kaldı. Birkaç dakika sonra Quasimodo gene geldi. Onun ayaklarının dibine bir çıkın attı. Bunlar iyiliksever kadınların kızın giymesi için kilisenin eşiğine bıraktıkları giysilerdi. O zaman Esmeralda gözlerini kendi üzerine eğdi ve hemen hemen çıplak olduğunu gördü ve kızardı. Yaşam geri geliyordu. Bu utanmadan Quasimodo bir şeyler sezinler gibi oldu. Geniş eliyle gözünü kapadı ve bir kez daha uzaklaştı ama bu sefer ağır adımlarla. Esmeralda telaşla giyindi. Beyaz bir giysiyle beyaz bir başörtüsüydü bu. Otel Dieu hastanesine yeni gelen bir rahibe giysisi. Giyinmesi henüz bitmişti ki Quasimodo'nun yeniden geldiğini gördü. Kilise çancısının bir kolunun altında bir sepet, öbürünün altında da bir şilte vardı. Sepetin içinde bir şişe, ekmek ve kimi yiyecekler bulunuyordu. Sepeti yere koydu ve "Yiyin," dedi. Şilteyi mermerin üzerine serdi ve "Uyuyun," dedi. Kilise çancısının gidip getirdiği kendi yemeği ve kendi şiltesiydi. Çingene kızı ona teşekkür etmek için gözlerini kaldırdı. Ama bir tek sözcük söyleyemedi. Zavallı adamcağız, gerçekten de pek korkunçtu. Genç kız bir dehşet ürpertisiyle başını önüne eğdi. Bunun üzerine Quasimodo, "Sizi ürkütüyorum, çok çirkinim değil mi?" dedi. "Bana hiç bakmayın, sadece beni dinleyin. Gündüz burada kalırsınız, gece bütün kilisede dolaşabilirsiniz. Ne gece ne de gündüz kiliseden sakın çıkmayın, mahvolursunuz. Onlar sizi öldürürler, ben de ölürüm." Esmeralda heyecanlanmıştı. Bu sözlere karşılık vermek için başını kaldırdı. Quasimodo kaybolmuştu. Genç kız yalnız kaldı. Neredeyse canavarı andıran bu yaratığın garip sözlerini düşünüyordu. Adamın o kadar boğuk, bununla birlikte o kadar tatlı olan sesi onu şaşırtmıştı. Genç kız sonra da hücresini inceledi. Burası ancak birkaç metrekarelik bir odaydı. Yassı taştan damın hafifçe eğik düzeyinde küçük bir penceresi ve bir kapısı vardı. Hayvan suratlarını simgeleyen birçok su oluğu kıza doğru eğilir ve pencereden onu görmek için boyunlarını uzatır gibi duruyordu. Damın kıyısından Paris'in bütün ocaklarının dumanını gözlerinin altında yukarı püskürten binlerce bacanın üst kesimi görünüyordu. Bulunmuş çocuk, idam mahkumu, bahtsız yaratık, yurtsuz, ailesiz, yuvasız, zavallı çingene kızı için üzünçlü bir görünüm. Yalnızlığının bilinci ona böylece her zamankinden daha içler acısı bir biçimde göründüğü anda, tüylü ve sakallı bir başın dizlerinin üzerinden ellerinin arasına doğru süzüldüğünü gördü. Ürpererek baktı. Şimdi artık her şey onu ürkütüyordu. Zavallı, çevik, küçük keçi Jali'ydi bu. Quasimodo'nun, Şahmolo'nun birliğini dağıttığı anda hanımının peşinden kaçıp canını kurtarmıştı. Şimdi de tam bir saate yakındır bir bakış bile elde edemeden sahibinin ayakları dibinde binbir okşama savurup duruyordu. Çingene kızı onu doya doya öptü, sevdi, bağrına bastı. "Ah Jali'cim, seni nasıl da unutabildim. Demek sen hala beni düşünüyorsun ha?" öyle mi? Sen hiç de nankör değilsin, diyordu. Aynı zamanda da sanki gözyaşlarını bunca zamandan beri yüreğinin içine sıkıştıran ve orada zapt eden ağırlığı görünmez bir el kaldırıvermiş gibi ağlamaya başladı. Gözyaşları aktıkça da üzüntüsünde en yakıcı ve en acı ne varsa onlarla birlikte çekilip gittiğini hissediyordu adeta. Akşam olunca Esmeralda geceyi öyle güzel, ayı öyle tatlı buldu ki kilisenin çevresindeki yüksek galeride gezindi. Yeryüzü bu yükseklikten bakılınca ona öyle dingin göründü ki içinde bir parça rahatlama duydu. Sağır. Esmeralda ertesi sabah uyandığında uyumuş olduğunu anladı. Bu garip şey onu şaşırttı. Pek uzun zamandan beri uyku alışkanlığını yitirmişti. Doğan güneşin neşeli bir ışını penceresinden içeri giriyor ve gelip onun yüzüne çarpıyordu. O pencerede güneşle birlikte kendisini ürküten bir şey gördü. Quasimodo'nun bahtsız yüzü. Elinde olmayarak gözlerini yumdu. Ama boşuna. Pembe göz kapaklarının arasından bu bir gözü kör, ön dişleri dökük, çirkin cüce maskesini hep görür gibi oluyordu. Sonra gözlerini hep kapalı tutarken sert bir sesin büyük bir tatlılıkla, yumuşacık bir tonla "Korkmayın!" dediğini işitti. "Ben sizin dostunuzum. Sizin uyuyuşunuzu seyretmeye gelmiştim. Uyumanızı seyretmek için gelirsem size bir zararı dokunmaz değil mi? Gözleriniz kapalıyken benim burada bulunmamın size ne kötülüğü olabilir ki? Şimdi ben gidiyorum. Bakın, duvarın arkasına çekildim. Gözlerinizi gene açabilirsiniz." Bu sözlerden daha da acıklı bir şey vardı. Bunları söyleyen sesin tonu. Çingene kızı duygulanmıştı. Gözlerini açtı. Gerçekten de Quasimodo artık pencerede değildi. Genç kız kalkıp pencereye gitti. Zavallı kamburu, acıklı, yazgıya boyun eğmiş bir durumda bir duvar köşesine büzülmüş gördü. Kamburun kendisine verdiği iğrenme duygusunu yenmek için bir çaba gösterdi. Yavaşça "Gelin," dedi. Onun dudaklarının oynayışından Quasimodo kendisini kovuyor sandı. Bunun üzerine ayağa kalktı ve topallayarak ağır ağır, başı önüne eğik, derin bir acı ve umutsuzluk dolu bakışlarını ona çevirmeye bile cesaret edemeden uzaklaştı. Esmeralda "Gelsenize canım," diye bağırdı. Ne var ki bir iki uzaklaşmayı sürdürdü. Bunun üzerine genç kız hücresinden dışarı atıldı. Ona doğru koştu ve kolundan tuttu. Genç kız kendisine dokununca Quasimodo tepeden tırnağa titredi. Yalvaran tek gözünü kaldırdı. Ve kızın kendisini yanına doğru çektiğini görünce bütün yüzü sevinç ve sevgiyle parladı. Esmeralda onu hücresine sokmak istedi. Ama Beriki eşikte kalmak için ayak diredi.
"Hayır, hayır," dedi. "Baykuş, tarla kuşunun yuvasına giremez."
Bunun üzerine genç kız ayaklarının dibinde uyuyan keçisiyle birlikte yatağının üzerine zarafetle oturdu. Her ikisi de birkaç dakika hiç kımıldamadan durdu. Quasimodo bunca zarafeti, Esmeralda da bunca çirkinliği sessizce seyrediyordu. Genç kız her an Quasimodo'da yeni bir çirkinlik, herhangi bir biçimsizlik keşfediyordu. Kızın gözleri çarpık dizlerinden kambur sırtına, kambur sırtından tek gözüne gidip geliyordu. Bu kadar beceriksizce taslak haline getirilmiş bir yaratığın bulunabileceğini bir türlü anlayamıyordu. Bununla birlikte bütün bunların üzerine öyle bir hüzün ve öyle bir yumuşaklık yayılmıştı ki kızcağız ona alışmaya başladı. İlk olarak sessizliği Quasimodo bozdu.
"Demek ki geri gelmemi söylüyordunuz bana, öyle mi?"
Genç kız da evet diyerek başıyla olumlu bir işaret yaptı. Beriki baş hareketini anladı.
"Ne yazık ki," dedi.
Adeta sözünü tamamlamaktan çekinir gibi duraksayarak,
"Ben sağırım da."
Çingene kızı iyiliksever bir acıma ifadesiyle "Zavallı adam," diye haykırdı. Beriki acı acı gülümsemeye başladı.
"Benim sanki tek eksiğimin bu olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Evet, sağırım. Ben böyle yaratıldım. Müthiş bir şey değil mi? Siz o kadar güzelsiniz ki."
Zavallı adamın sesinde sefaletinin öyle derin bir bilinci vardı ki, genç kız kendinde bir tek sözcük söyleyecek gücü bulamadı. Hem zaten söylese de adam duyamazdı.
Quasimodo, çirkinliğimi hiçbir zaman bugünkü kadar görmemiştim, diyordu. Kendimi sizinle karşılaştırdığımda ne zavallı ne bahtsız bir canavar olduğumu görüp kendime öyle acıyorum ki. Size bir hayvan gibi görünüyorum değil mi? Siz bir güneş ışını, bir çiğdem damlası, bir kuş cıvıltısısınız. Bense korkunç bir şeyim. Ne insan ne hayvan. Bir çakıl taşından daha sert. Ayaklar altında daha ezilmiş. Daha biçimsiz bilmem nasıl bir şey.
Bunu dedikten sonra gülmeye başladı. Ve bu gülüş dünyada olabilecek en acıklı, en yürek paralayıcı şeydi.
Evet sağırım. Ama siz benimle el hareketleriyle, işaretlerle konuşursunuz. Bu şekilde benimle sohbet eden bir efendim var. Hem sonra ne istediğinizi dudaklarınızın oynayışından, bakışlarınızdan çabuk anlarım, diye sürdürdü.
Genç kız gülümseyerek, peki beni niçin kurtardığınızı söyleyin bana, dedi. O konuşurken Quasimodo dikkatli ona bakıyordu.
Anladım, dedi. Sizin için kurtardığımı soruyorsunuz. Bir gece sizi kaçırmaya yeltenen bir sefili. Hemen ertesi günde onların şu iğrenç teşhir direklerinde yardım ettiğiniz bir sefili unutmuşsunuz. Bir damla su, bir parça acıma. İşte yaşamımla bile ödeyebileceğimden fazlası. Siz bu sefili unuttunuz. O sizi anımsadı.
Esmeralda onu derin bir acımayla dinliyordu. Kilise çancısının gözünde bir damla yaş belirdi. Ama akmadı. O bir damla gözyaşını içine akıtmayı bir onur sorunu yaptı. Gözyaşının düşmesinden artık korkusu kalmayınca yeniden konuştu.
Bakın, dinleyin. Burada çok yüksek kulelerimiz var. Oradan düşen bir insan kaldırıma varmadan ölür. Oradan düşmemi istediğiniz anda bir tek sözcük söylemenize bile gerek yok. Bir bakış yeter.
Bunu dedikten sonra ayağa kalktı. Çingene kızının kendisi de o kadar bahtsız olmasına karşın bu garip yaratık onda hala bir acıma duygusu uyandırıyordu. Kız ona kalmasını işaret etti. Quasimodo,
hayır hayır dedi. Uzun zaman kalmamalıyım. Siz bana bakarken rahat edemiyorum. Acıdığınız için gözlerinizi benden çevirmiyorsunuz. Siz beni görmeden sizi görebileceğim bir yere gidiyorum. Böylesi daha iyi olur.
Cebinden küçük bir madeni düdük çıkardı.
Bunu alın dedi. Bana gereksinme duyduğunuz zaman, gelmemi istediğiniz zaman, beni görmekten fazla dehşete düşmediğiniz zaman bunu öttürürsünüz. Bu sesi duyabiliyorum.
Düdüğü yere bırakıp kaçtı. Kum taşıyla billur. Günler birbirini kovaladı. Esmeralda'nın ruhu yavaş yavaş yatışıyordu. Aşırı sevinç gibi aşırı keder de pek kısa süren şiddetli bir şeydir. İnsan yüreği bir uçta uzun zaman kalamaz. Çingene kızı o kadar acı çekmişti ki ona artık bunların sadece şaşkınlığı kalmıştı. Güvenle birlikte umut da duymaya başlamıştı. Toplumun dışında, yaşamın dışındaydı. Ama oraya dönebilmenin belki de imkansız olmayacağını belli belirsiz sezinliyordu. Gömütünün bir anahtarını yedekte saklayan bir ölü gibiydi. O kadar uzun zamandan beri peşini bırakmayan korkunç hayallerin yavaş yavaş kendisinden uzaklaştığını hissediyordu. Bütün iğrenç hayaletler, Pigatoktuge, Jakşahmule, hatta garip rahip bile kafasından silinip gidiyordu. Sonra da Phoebe yaşıyordu, sağdı. Bundan kesinlikle de emindi. Onu gözleriyle görmüştü. Phoebe'nin hayatta olması onun için her şeydi. İçinde her şeyi yıkan uğursuz sarsıntılar dizisinden sonra ruhunda ayakta kalan bir tek şey, bir tek duygu bulmuştu. Yüzbaşıya olan aşkı. Çünkü aşk bir ağaç gibidir. Kendiliğinden biter. Köklerini bütün varlığımızın derinliklerine kadar uzatır ve harabe haline gelmiş bir yürekte de yeşermeyi sürdürür. Açıklanması zor olan da şudur ki, bu tutku ne kadar kör olursa o ölçüde de inatçıdır. En çok da mantıksız olduğu zaman sağlamdır. Hiç kuşkusuz, Esmeralda'nın acı bir üzüntü duymaksızın yüzbaşıyı düşündüğü olmuyordu. Hiç kuşkusuz, onun da aldatılmış olması, o imkansız şeye inanmış olması, onun için binlerce hayat verebilecek bir kızdan bir hançer yediğini sanması korkunç bir şeydi. Gene de ona pek kızmamalıydı. Kendisi suçunu itiraf etmemiş miydi? Zayıf kadın işkenceye yenilip boyun eğmemiş miydi? Bütün kabahat kendisindeydi. Böyle bir şey söyleyecek yerde bütün tırnaklarını söktürmesi gerekirdi. En sonunda Phoebe'yi bir tek kez, bir tek dakika görebilse, onu yanlış düşüncesinden kurtarmak, yeniden kendine döndürmek için bir tek söz, bir tek bakış yeterdi. Bundan asla kuşkusu yoktu. Pek çok garip şeye de akıl erdiremiyordu. Herkesin önünde suç itirafı gününde Phoebe'nin de orada bulunuşuna, onun yanındaki genç kıza da şaşırıp kalıyordu. Besbelli kız kardeşiydi. Akla pek yakın olmayan bir açıklama. Ama bununla yetiniyordu. Çünkü Phoebe'nin hala kendisini sevdiğine, yalnız kendisini sevdiğine inanmaya gereksinimi vardı. Delikanlı bunun için yemin etmemiş miydi? Kendisi gibi deneyimsiz, saf bir kız inanmak için daha ne isterdi ki? Sonra bu olayda görünüşler ondan çok kendi aleyhinde değil miydi? Böylece bekliyordu, umuyordu. Şunu da sırası gelmişken ekleyelim ki, kilisede kendisini her yandan çevreleyen, koruyan, kurtaran o engin kilisede yüce bir yatıştırıcıydı. Bu yapının ulu çizgileri, bu mimari, kızın çevresindeki her şeyin dinsel tutumu, bu taşın bütün gözeneklerinden adeta fışkırıp yayılan dinsel ve dingin düşünceler kendisi ayrımında olmadan onu etkiliyordu. Bir de yapının öyle kutsayıcı ve öyle görkemli sesleri, gürültüleri vardı ki, bu hasta ruhu uyuşturuyordu. Rahiplerin tek düze ilahisi, halkın rahipleri kimi zaman mırıltı halinde, kimi zaman da gür bir sesle yanıt verişi, renkli vitrayların ahenkli ürpertisi, yüzlerce borazan gibi ses veren ork, iri arılar kovanı gibi vızıldayan üç çan kulesi, üzerinde bir halk kalabalığından bir çan kulesine durmadan inip çıkan dev boyutlu bir müzik perdesinin fışkırdığı bütün o orkestra, genç kızın belleğini, hayalini, üzüntüsünü adeta sağırlaştırıyordu. Özellikle çanlar onu oyalıyordu. Bu geniş aygıtlar onun üzerine büyük dalgalar halinde güçlü bir manyetizma yayar gibiydi. Bu nedenle her doğan güneş onu daha da yatışmış, daha iyi soluk alır, benzi daha az soluk buluyordu. İç yaraları kapandıkça zarafeti ve güzelliği yeniden yüzünde çiçekleniyordu. Ama daha dalgın ve daha dinlenmiş olarak. Eski huyuna da kavuşuyordu. Hatta neşesinden, güzel dudak büküşünden, keçisine sevgisinden, türkü söyleme zevkinden, utanmasından bir şeyler geri geliyordu. Sabahları komşu evlerin tavan arasında oturan bir kimsenin pencereden görmesinden çekinerek küçük hücresinin köşesinde giyinmeye özen gösterirdi. Phoebe düşüncesi ona bir parça fırsat verdiği zamanlarda Quasimodo'yu düşünüyordu. O, insanlarla, canlı yaratıklarla arasında kalan tek bağlantıydı, tek ilişkiydi, tek bağdı. Zavallı kız, Quasimodo'dan daha da çok toplumun dışındaydı. Rastlantının kendisine verdiği bu garip arkadaştan bir şey anlamıyordu. Çoğu zaman göz yumacak bir minnettarlık duyamadığı için kendi kendini kınıyordu. Ama gene de zavallı kilise çancısına alışamıyordu. Quasimodo'nun kendisine verdiği düdüğü yerde bırakmıştı. Bu gene de ilk günlerde Quasimodo'nun arada sırada görünmesine engel olmadı. Adam yiyecek sepetini, su testisini getirmek üzere geldiğinde Esmeralda büyük bir tiksintiyle başını çevirmemek için elinden geleni yapıyordu. Ama çancı bu tür davranışların en hafifinin bile ayırdığında oluyordu. Bunun üzerine de üzgün üzgün oradan uzaklaşıyordu. Bir keresinde genç kız Jali'yi okşarken çıka geldi. Keçiyle çingene kızının oluşturduğu bu zarif topluluk karşısında birkaç dakika düşünceli düşünceli durdu. En sonunda o ağır, biçimsiz başını sallayarak ''Benim bahtsızlığım şu ki, gene de insana benziyorum. Bir keçi gibi büsbütün hayvan olmak isterdim.'' dedi. Esmeralda şaşkınlık dolu bakışlarını ona doğru kaldırdı. Quasimodo da bu bakışa,
''Ah, neden olduğunu ben de bilmiyorum.''
diye yanıt verdi ve çabucak çekilip gitti. Bir başka sefer Esmeralda İspanyolca eski bir türkü söylüyordu. Sözlerini anlamıyordu ama çingene kadınları onu çocukken bu türküyle uyuttukları için kulağında kalmıştı. Tam o sırada Quasimodo hücrenin kapısında göründü. Zaten içeri hiç girmezdi. Esmeralda türkünün ortasında birdenbire ortaya çıkıveren bu çirkin yüzü görünce elinde olmaksızın ürküntüsünü belli ederek duruverdi. Zavallı çancı kapının eşiğine diz çöktü. Biçimsiz, koskocaman ellerini yalvaran bir tavırla birleştirdi. Büyük bir üzüntü ve acıyla,
''Yalvarırım size, devam edin ne olur, beni de kovmayın.'' dedi.
Genç kız onu üzmek istemedi. Baştan ayağa türküsünü sürdürdü. Gitgide korkusu dağıldı. Kendini söylediği o üzünçlü ve tek düze ezginin etkisine bıraktı. Quasimodo'nun elleri dua eder gibi kavuşmuş, bakışı çingene kızının parlak göz bebeklerine dikilmiş, öylece diz çöküp kalmıştı. Dikkatle bakıyor, soluk almaktan bile korkuyordu. Sanırsınız ki türküyü gözlerinden duyuyordu. Gene bir keresinde beceriksiz, utangaç bir tavırla ona doğru gitti. Güçlükle,
''Dinleyin beni.'' dedi. ''Size söyleyecek bir şeyim var.''
Bunun üzerine çingene kızı ona dinlediğini işaret etti. O zaman Quasimodo içini çekmeye başladı, dudaklarını araladı. Bir an konuşmaya hazırmış gibi oldu, sonra kıza baktı. Başıyla olumsuz bir hareket yaptı. Alnı elinin içinde, çingene kızını şaşkınlıklar içinde bırakarak ağır ağır geri çekilerek gitti. Duvara oyulmuş garip kişiler arasında, kilise çancısının özellikle sevdiği, sık sık kardeşçe bakışır gibi olduğu bir tanesi vardı. Bir defa çingene kızı onun şöyle dediğini işitti. ''Ah, neden ben de senin gibi taştan değilim?'' En sonunda bir gün bir sabah Esmeralda damın kıyısına kadar ilerlemişti. Sipsivri çatıların üzerinden alana bakıyordu. Quasimodo orada hemen arkasındaydı. Kendiliğinden kızı kendisini görme sıkıntısından elinden geldiği kadar kurtarmak için hep böyle dururdu. Birdenbire çingene kızı ürperdi. Gözlerinde bir sevinç yaşıyla bir sevinç şimşeği aynı anda parladı. Damın ucuna diz çöktü. Büyük bir kaygıyla kollarını alana doğru uzatarak bağırdı.
''Fibü, gel! Bir sözcük, bir tek sözcük ne olur Fibü!''
Sesinde, yüzünde, davranışında, bütün varlığında, ufukta bir güneş ışını içinde uzaktan geçen neşeli bir gemiye imdat işareti veren bir deniz kazazedesinin ifadesi vardı. Quasimodo alana doğru eğildi ve bu sevgi dolu, çılgın yalvarışın kime olduğunu gördü. Alanın öbür ucundan atını oynatarak, döndürüp dolaştırarak geçen bir genç adam, bir yüzbaşı başındaki sorgucuyla balkonda gülümseyen genç ve güzel bir hanıma selam veriyordu. Silahlar, süsler içinde pırıl pırıl, yakışıklı bir süvariydi bu. Subay kendisine seslenen bahtsız kızı duymuyordu, çok uzaktaydı. Ne var ki zavallı sağır duyuyordu. Derin bir iç çekmeyle göğsü kalktı. Arkasını döndü. Yüreği içine akıttığı bütün gözyaşlarıyla şişmişti. Sıkılmış yumrukları başının üzerine çarptı. Ellerini çektiğinde her birinde birer avuç kızıl saç vardı. Çingene kızı ona aldırış etmiyordu. Quasimodo dişlerini gıcırdatarak alçak sesle söyleniyordu.
''Lanet olsun. İşte böyle olmak gerekmiş. Dış görünüşün yakışıklı olması yetermiş.''
Bu arada genç kız dizüstü çöküp kalmış, çılgın bir telaşla sürekli bağırıyordu.
''İşte attan iniyor, şu eve girecek. Fibü, beni duymuyor bile. Ne kötü bir kadın, benimle aynı zamanda konuşuyor Fibü'yle. Olacak şey mi?''
Sağırsa genç kıza bakıyordu. Bu pantomimi anlıyordu. Zavallı çancının gözleri yaşlarla doluyordu. Ama bir tekini bile akıtmıyordu. Birdenbire kızı usulca giysisinin kolundan çekiştirdi. Kız döndü. Adam sakin bir tavır takınmıştı.
''Gidip onu size getireyim mi?'' dedi.
Esmeralda sevincinden bir çığlık kopardı.
''Hadi git koş çabuk, durma. Şu yüzbaşı, onu bana getirin. Sizi severim.'' Genç kız o coşkuyla kamburun dizlerini öpüyordu. Biriki acı acı, üzüntüyle başını sallamaktan kendini alamadı. Zayıf bir sesle,
''Onu size getireceğim.'' dedi.
Sonra başını çevirdi. Hıçkırıklarla boğularak, iri adımlarla merdivene doğru atıldı. Alana geldiği zaman gondologya konağının kapısına bağlanmış güzel attan başka bir şey göremedi. Yüzbaşı az önce içeri girmişti. Quasimodo bakışlarını kilisenin damına doğru kaldırdı. Esmeralda hala orada, aynı yerde, aynı biçimde duruyordu. Quasimodo ona üzgün üzgün başını salladı. Sonra gondologya konağının binek taşlarından birine sırtını dayadı ve yüzbaşının çıkışını beklemeye karar verdi. Bu gondologya konağında düğünden önceki ziyafet günlerinden biriydi. Quasimodo pek çok kimsenin içeri girdiğini gördü. Hiç kimsenin çıktığını görmedi. Arada sırada dama doğru bakıyordu. Çingene kızı da onun gibi yerinden hiç kımıldamıyordu. Bir seyis gelip atı çözdü. Götürüp konağın ahırına soktu. Bütün gün böyle geçti. Quasimodo binek taşında, Esmeralda damın tepesinde, Phoebe de hiç kuşkusuz Philodoy Lys'in ayaklarının dibindeydi. En sonunda hava iyice karardı. Gece bastırdı. Aysız bir gece, kapkaranlık bir gece. Quasimodo bakışlarını Esmeralda'ya dikmeye çalışıyordu. Çok geçmeden gece karanlığında bir beyazlıktan başka bir şey göremez oldu. Sonra hiçbir şey göremedi. Her şey silindi. Her şey kapkara olmuştu. Quasimodo gondologya konağının cephesindeki pencerelerin yukarıdan aşağı aydınlandığını gördü. Alana bakan öbür pencerelerin de birbiri ardından aydınlandığını gördü. Onların en sonuncusuna kadar söndüğünü de gördü. Bütün gece nöbet yerinde kaldı. Subay dışarı çıkmıyordu. Son gelip geçenlerde evlerine döndükten sonra, öbür evlerin bütün pencereleri karardıktan sonra Quasimodo büsbütün yalnız, büsbütün karanlıkta kaldı. O dönemde Notre Dame'ın avlusunda ışık yoktu. Bu arada gondologya konağının pencereleri gece yarısından sonra bile aydınlık kalmıştı. Quasimodo kımıldamadan duruyor, dikkatle bakıyordu. Binbir renkli vitraylardan neşeli, dans eden bir yığın gölgenin geçtiğini görüyordu. Sar olmasaydı, uyan Paris'in gürültüsü kesildikçe gondologya konağının içinden gitgide daha belirli bir biçimde bir şenlik, kahkaha ve müzik sesi duyardı. Saat sabahın birine doğru konuklar gitmeye başladılar. Karanlıklara sarılan Quasimodo, onların meşalelerle aydınlatılan kapıdan geçişlerini seyrediyordu. Hiçbiri yüzbaşı değildi. Kilise çancısı üzüntülü düşüncelere dalmıştı. Zaman zaman canı sıkılan insanlar gibi havaya bakıyordu. Kapkara, ağır, parçalanmış, yarılmış büyük bulutlar yas örtüleri gibi gecenin yıldızlı kemeri altında sarkıyordu. Bunlar gök kubbenin örümcek ağlarıydı. Böyle anların birinde taş parmaklığı başının üzerinde şekillenen balkonun kapısının birdenbire gizemli bir biçimde açıldığını gördü. İnce cam kapı iki kişiye geçit verdi ve arkalarından sessizce kapandı. Bu bir kadınla bir erkekti. Erkeğin yüzbaşı, kadının da sabahleyin gene aynı balkonun tepesinden subayı karşılayan genç hanım olduğunu tanımakta Quasimodo bir hayli güçlük çekti. Alan zifiri karanlıktı. Kapı yeniden kapandığı anda arkasından hemen inen bir çift fes rengi perde de salonun ışığının balkona vurmasına engel oldu. Delikanlıyla genç kız, söylediklerinin bir tekini bile duyamayan bizim Sarı'nın anladığı kadarıyla pek tatlı bir konuşmaya dalmış gibiydiler. Genç kız subayın kolundan kendisine bir kuşak yapmasına izin vermişe benziyordu ve bir öpüşe pek gevşekçe karşı koyuyordu.
Quasimodo, görülmemesi gerektiği oranda seyredilmesi hoş olan bu sahneyi aşağıdan görüyordu. Bu mutluluğu, bu doyulmaz güzelliği üzüntüyle seyrediyordu. Hem zaten bu zavallı yaratıkta doğa hiç de sağır değildi. Ve onun bel kemiği de her ne kadar berbat bir şekilde yamru yumruysa da hiç de bir başkasınınkinden daha az ürpertili değildi. Adamcağız yazgının kendisine verdiği o içler acısı, zavallı payı, kadının, sevinin, şehvetin sonsuza dek gözlerinin önünden gelip geçeceğini, kendisinin de sadece başkalarının mutluluğunu görmekle yetineceğini düşünüyordu. Ne var ki bu görüntüde ona en çok dokunan, yüreğini paralayan, küskünlüğüne öfkeyi de katan, Çingene kızının bunu görse pek acı çekeceğini düşünmesiydi. Şurası bir gerçekti ki gece son derece karanlıktı. Eğer Esmeralda hiç kımıldamadan yerinde beklediyse, ki bundan hiç kuşku yoktu, çok uzaktaydı. Zaten kendisi de balkondaki sevgilileri hayal meyal seçebiliyordu. Bu onu avutuyordu. Bu arada sevgililerin konuşmaları gitgide daha bir canlanıyordu. Genç hanım kendisinden daha fazla şeyler istememesi için subaya yalvarıyormuşa benziyordu. Quasimodo bütün bunlardan sadece genç kızın birbirine kavuşmuş güzel ellerini, gözyaşlarına karışan gülümsemelerini, yıldızlara doğru kalkan bakışlarını, yüzbaşının ona çevrilen ateşli gözlerini seçebiliyordu. Bereket versin ki, çünkü genç kız artık pek gevşekçe karşı koymaya başlıyordu, birdenbire balkonun kapısı açıldı. Yaşlı bir hanım belirdi. Genç güzel hanım utanmış göründü. Subay öfkeli bir tavır takındı. Üçü de içeri girdiler. Biraz sonra kapının önünde bir at ön ayaklarıyla yeri eşeledi. Kara pelerine sarınmış yakışıklı, parlak subay hızla Quasimodo'nun önünden geçti. Kilise çancısı onun köşeyi dönmesini bekledi. Sonra da bir maymun çevikliğiyle peşinden koşmaya başladı. Bir yandan da ''Ey yüzbaşı!'' diye bağırıyordu. Yüzbaşı durdu. Karanlıklar içinde sallanarak kendisine doğru koşan bu kalça kemikleri çıkık şekli görünce kendi kendine ''Bu ahlaksız da benden ne istiyor?'' diye söylendi. Bu sırada Quasimodo onun yanına gelmiş ve çekinmeden, korkusuzca atının yularını yakalamıştı.
''Benimle gelin yüzbaşı!'' dedi. ''Şurada sizinle konuşmak isteyen biri var.''
Phoebe,
''Ay kahrolasıca!'' diye homurdandı. ''İşte saç baş birbirine karışmış. Kötü haber ulaştırıcısı acayip bir kuş. Dur bakayım, ben bunu bir yerde gördüm galiba. Hey, efendi, atımın yularını bırakır mısın?''
Sar,
''Konuşmak isteyenin kim olduğunu sormuyor musunuz yüzbaşı?''
diye yanıt verdi. İyice sabırsızlanmaya başlayan Phoebe,
''Atımı bırak diyorum sana!'' diye gürledi. ''Atımın başlığına asılan bu ahlaksız herif ne ister böyle? Sen atımı dar ağacı mı sandın yoksa?''
Quasimodo, atın yularını bırakmaya hiç de niyetli değildi. Hayvanın yolunu çevirmeye hazırlanıyordu. Yüzbaşının karşı koymasına bir anlam veremediğinden ona çabucak şunları söyledi.
''Gelin yüzbaşı, sizi bir kadın bekliyor.''
Ardından da büyük bir güçlükle,
''Sizi seven bir kadın.''
Yüzbaşı, ''Beni seven ya da sevdiğini söyleyen bütün kadınlara gitmek zorunda olduğumu sanan ender rastlanır küstah herif. Ya kadın sana benziyorsa baykuş suratlı. Seni gönderene evlenmek üzere bulunduğumu, cehennemin dibine gitmesini söyle.''
Quasimodo genç adamın isteksizliğini bir sözde yeneceğini sanarak,
''Bakın dinleyin.'' diye haykırdı. ''Gelin saygıdeğer efendim. Tanıdığınız çingene kızı bekliyor sizi.''
Bu sözler gerçekten de Phoebe'nin üzerinde büyük bir etki yarattı. Ama Sağır'ın beklediği etki değildi bu. Anımsanacağı gibi bizim çapkın subay Quasimodo'nun mahkumu Şahmolo'nun ellerinden kurtarmasından birkaç dakika önce Philodolis'le birlikte içeri girmişti. O zamandan beri Gondolego konağına her gelişinde her ne olursa olsun anısı kendisine acı veren o kadından bir kez daha söz etmekten kesinlikle kaçınmıştı. Öte yandan, Philodolis de kendi açısından çingene kızının sağ olduğunu ona söylemeyi pek uygun görmemişti. Böylece Phoebe, zavallı Similar'ın bir, iki ay önce öldüğünü sanıyordu. Şunu da ekleyelim ki, yüzbaşı birkaç dakikadan beri gecenin zifiri karanlığını, garip olan doğaüstü çirkinliğini, mezardan gelirmişe benzeyen sesini, vaktin çoktan gece yarısını geçtiğini, sokağın asık suratlı rahibin kendisine yaklaştığı akşamki gibi ıssız olduğunu ve atının Quasimodo'ya bakarak soluduğunu düşünüyordu. Hemen hemen büyük bir ürküntüyle ''Çingene kızı mı?'' diye haykırdı.
''Ey buraya bak, yoksa sen öbür dünyadan mı geliyorsun?''
Ve bunu derken elini hançerinin kabzasına götürdü. Sağır atı sürüklemeye çalışarak
''Çabuk, çabuk!'' dedi. ''Buradan!''
Phoebe onun göğsüne güçlü bir tekme indirdi. Quasimodo'nun gözünde şimşekler çaktı. Yüzbaşının üzerine atılmak için bir hamle yaptı. Sonra kendini tutarak
''Sizi seven biri bulunduğu için ne kadar mutlusunuz.''
dedi. biri sözcüğünü üzerine bastırarak söylemişti. Sonra atın yularını bırakarak "Defolun!" dedi. Phoebe küfür ederek atı her iki yanından mahmuzladı. Quasimodo onun sokağın sesleri içine dalışına baktı. Zavallı sağır, alçak sesle
"Böyle bir şey yüz geri edilebilir mi hiç?"
Quasimodo Notre Dame'a geri döndü. Lambasını yaktı ve kuleye çıktı. Düşündüğü gibi çingene kızı hala aynı yerdeydi. Esmeralda daha uzaktan onu görür görmez hemen ona doğru koştu. Güzel ellerini acıklı bir halle birleştirerek "Yalnız mı döndün?" diye haykırdı. Quasimodo soğuk bir tavırla
"Onu bulamadım," dedi.
Genç kız öfkeyle "Bütün gece onu beklemeliydin," dedi. Kilise çağıncısı onun öfkeli davranışını gördü, çıkışmayı anladı. Başını eğerek
"Bir başka sefere onu daha iyi gözetlerim," dedi.
Esmeralda ona "Defol!" diye haykırdı. Bir iki süklüm püklüm onun yanından ayrıldı. Genç kız kendisinden hoşnut değildi, onu kızdırmıştı. Esmeralda'yı üzmektense ondan kötü muamele görmeyi yeğlemişti. Bütün acıyı kendine saklamıştı. O günden sonra çingene kızı onu artık hiç görmedi. Quasimodo onun hücresine artık hiç gelmiyordu. Esmeralda olsa olsa arada sırada bir kulenin tepesinde çancının kendisine dikilen üzgün, tasalı yüzünü görebiliyordu. Ne var ki genç kız ona bakar bakmaz Berike hemen yitiveriyordu. Şurasını açıkça belirtmemiz gerekiyor ki zavallı kamburun bu gönüllü yok oluşundan dolayı genç kız pek üzgün değildi. Yüreğinin daha derinliklerinde bu nedenle ona minnet bile duyuyordu. Quasimodo da bu yönden pek düşlere kapılmıyordu zaten. Genç kız onu görmüyordu ama çevresinde iyi bir perinin bulunduğunu seziyordu. Kendisi uyurken yiyeceklerini görünmez bir el yeniliyordu. Bir sabah penceresinde bir kuş kafesi buldu. Hücresinin üstünde kendisini korkutan bir kabartma vardı. Bunu pek çok kez Quasimodo'nun önünde belirtmişti. Bir sabah uyandığında onu artık göremedi. Kırmışlardı. O kabartmaya kadar tırmanan kimse yaşamını tehlikeye atmak zorunda kalmıştı. Kimi zaman akşamları çan kulesinin siperlikleri altına gizlenen bir sesin sanki onu uyutmak istermiş gibi acıklı ve garip bir türkü söylediğini duyuyordu. Bunlar bir sağırın yapabileceği gibi uyaksız dizelerdi. Bir sabah genç kız uyanınca penceresinin kenarında çiçek dolu iki vazo gördü. Bir tanesi çok güzel, çok parlak, billur bir vazoydu ama çatlaktı. Ona konulan bütün su akmış, içine yerleştirilen çiçekler de solmuştu. Öbürü kum taşından kaba ve adi bir kaptı ama bütün suyunu tutmuştu. İçindeki çiçekler de taptaze ve pırıl pırıl kalmıştı. Bir art düşünceyle mi bilmiyorum ama Esmeralda solmuş çiçekleri aldı ve bütün gün göğsünde taşıdı. O gün kuledeki sesin türkü söylediğini duymadı. Buna pek aldırış etmedi. Günlerini Jali'yi okşamakla, Gondologia konağının kapısını gözetlemekle, alçak sesle kendi kendine Phoebe'den söz etmekle ve ekmeğini kırlangıçlara ufalamakla geçiriyordu. Çingene kızı Quasimodo'yu büsbütün görmez ve işitmez olmuştu. Zavallı çancı kiliseden yetmişe benziyordu. Derken Esmeralda bir gece hep o yakışıklı yüzbaşıyı düşündüğü için uyuyamamıştı. Hücresinin yanında bir soluk işitti. Ürkerek ayağa kalktı ve ay ışığında kapısının önünde enlemesine yatan bir kütle gördü. Quasimodo'ydu bu. Orada bir taşın üzerinde uyuyordu. Kızıl Kapı'nın Anahtarı. Bu arada kamuoyu çingene kızının nasıl mucizevi bir biçimde kurtarıldığını başdiyakoza öğretmişti. Bunu öğrendiği zaman içinde neler hissettiğini kendi de bilemedi. Esmeralda'nın ölümüyle kendine bir düzen kurmuştu. Böylece artık rahattı. Duyabileceği acının ta sonuna ulaşmıştı. İnsan yüreği ancak belirli bir ölçüde acı ve felaket içerebilir. Sünger iyice suyu emince, deniz istediği kadar onun üstünden geçebilir. Ona artık bir damla bile ekleyemez. İşte şimdi Esmeralda ölünce sünger suyu iyice içmişti. Claude Foley için yeryüzünde son söz söylenmişti. Ama genç kızın da Phoebe'nin de yaşadığını bilmek, rahip için yeniden başlayan işkenceler, sarsıntılar, seçenekler, yaşam demekti. Claude ise bütün bunlardan bezmiş, yorgun düşmüştü. bu haberi öğrenince manastırdaki hücresine kapandı. Ne rahip toplantılarına katıldı ne de ayinlere. Kapısını herkese kapadı. Hatta piskoposa bile. Böylece uzun haftalar boyu dört duvar arasında kapanıp kaldı. Onu hasta sandılar. Gerçekten de hastaydı. Böyle içeri kapanmış ne yapıyordu acaba? Bahtsız adam hangi düşünceler altında çırpınıp duruyordu acaba? Korkunç tutkusuyla son bir savaşa mı girişmişti? Genç kızın ölümü kendisinin de mahvolması için son bir tasarı hazırlıyordu galiba. Jeoncuğu, sevgili kardeşi, şımarık çocuğu bir kez onun kapısına geldi. Kanada vurdu, küfür etti, yalvardı. 10 kez kendi adını söyledi. Claude açmadı. Rahip sabahtan akşama kadar yüzü pencerenin camına dayalı duruyordu. Manastır hücresinde bulunan bu pencereden Esmeralda'nın hücresini görüyordu. Sık sık da genç kızı keçisiyle, kimi zaman da Quasimodo ile birlikte gördüğü oluyordu. Çirkin Sağır'ın çingene kızına karşı gösterdiği ince ve nazik ilgi gözüne çarpıyordu. Claude Follo, çancının bir akşam oyuncu kıza diktiği garip bakışı anımsıyordu. Anımsıyordu. Çünkü belleği çok kuvvetliydi. Bellek de kıskanç kişilerin işkencesidir. Kızı kurtarmaya Quasimodo'yu neyin ittiğini kendi kendine sorup duruyordu. Çingene kızıyla Sağır'ın arasında geçen binlerce küçük sahneye tanık oldu. Bütün bunlar uzaktan bakılınca sevgi belirten bir pantomim gibi görünüyordu. Claude, kadınların garip davranışlarından kuşkulanırdı. O zaman içinde hiç ummadığı, beklemediği bir kıskançlık, utançtan ve öfkeden yüzünü kızartan bir kıskançlığın uyandığını belli belirsiz hissetti. Hadi, yüzbaşı için neyse ama ya bu? Bu düşünce onu allak bullak ediyordu. Rahibin geceleri pek korkunç geçiyordu. Çingene kızının sağ olduğunu öğrendiğinden beri bütün bir gün boyunca onu rahatsız ve huzursuz eden o soğuk hayalet ve gömüt düşünceleri yok olmuştu. Ve şehvet isteği onu yeniden kamçılamaya başlamıştı. O esmer kızın bu kadar yakınında bulunduğunu düşünerek yatağında kıvranıyordu. Her gece çılgın hayali ona Esmeralda'yı, damarlarındaki kanı en çok kaynatmış olan bütün durumlarda gösteriyordu. Onu hançerlenen yüzbaşının üzerine serilmiş, gözleri kapalı, o güzelim çıplak göğsü Phoebe'nin kanıyla bulanmış bir halde, başdiyakozun, bahtsız kızın yarı ölü olduğu halde yakışını hissettiği o öpücüğü, soluk dudaklarına kondurduğu o doyulmaz zevk anında görüyordu. Onu işkencecilerin yabanıl ve hoyrat elleriyle soyulmuş, demir vidalı işkence ayaklığına sokmak için soyulup meydana çıkarılmış minicik ayağıyla, narin ve yuvarlak bacağıyla, kıvrak ve kar gibi beyaz diziyle görüyordu hep. Toktügen'in korkunç aygıtının dışında kalan o fil dişi beyazlığındaki diz kapağını da görüyordu hep. En sonunda genç kıza adeta çırılçıplak, sırtında bir gömlek, boynunda ip, omuzlar çıplak, yalın ayak, onu son gün gördüğü gibi gözünün önüne getiriyordu. Bu şehvet düşleriyle yumruklarını sıkıyor ve bel kemiğinde uzun bir ürperti dolaşıyordu. Hele bir gece, bütün bu düşlemler onun bakir kalmış rahip kanını damarlarında öylesine amansızca tutuşturdu ki, yastığını ısırdı, yatağından dışarı fırladı. Geceliğinin üzerine rahip cübbesini attı ve elinde lambası, yarı çıplak, ürkmüş ve şaşkın, gözleri alev alev yanarak hücresinden çıktı. Manastırdan kiliseye ulaşan Kızıl Kapı'nın anahtarını nerede bulacağını biliyordu. Ve bilindiği gibi de kulelere çıkan merdivenin bir anahtarını hep üzerinde taşırdı. Kızıl Kapı'nın anahtarının devamı. O gece Esmeralda, şaşkınlık, umut ve tatlı düşlenler içinde hücresinde uyuyakalmıştı. Çevresinde bir ses duyar gibi olduğunda her zamanki gibi gene düşünde Phoebe'yi görerek bir süreden beri uyuyordu. Uykusu, kuş uykusu gibi hafif ve tedirgindi. En ufak bir pıtırtı onu uyandırıyordu. Genç kız gözlerini açtı. Gece zifiri karanlıktı. Öyleyken gene de penceresinden kendisine bakan bir yüz gördü. Bu hayaleti aydınlatan bir lamba vardı. Esmeralda'nın kendisine ayrımsadığını görünce bu yüz lambayı üfledi. Gene de genç kız onu görebilecek kadar zaman bulmuştu. Göz kapakları dehşetle yeniden kapandı. Kısık, boğuk bir sesle, "Rahip!" dedi. Geçmişteki bütün felaketi bir şimşek gibi aklına geldi. Buz gibi donarak yatağının üzerine yığıldı. Bir süre sonra vücuduna bir şeyin dokunduğunu hissetti. Bu onu öyle bir ürpertmişti ki uyanıp öfkeyle doğrularak yatağa oturmuştu. Rahip genç kızın yanına süzülmüştü. İki koluyla ona sarılmıştı. Esmeralda bağırmak istedi, başaramadı. Öfke ve dehşetten titreyen kısık bir sesle ''Defol canavar, katil!'' dedi. Rahip dudaklarını genç kızın omuzlarına yapıştırarak ''Acı, acı bana!'' diye mırıldandı. Kız iki eliyle onun çıplak başını arta kalan saçlarından yakaladı ve sanki bunlar birer ısırıkmış gibi onun öpücüklerini uzaklaştırmaya çabaladı. Bahtsız adam habire ''Acı bana!'' diye yineliyordu. ''Sana duyduğum aşkın ne olduğunu bilseydin, yüreğimin içinde ateş, erimiş kurşun, binlerce bıçak sanki bu.'' İnsanüstü bir güçle genç kızın iki kolunu da durdurdu. Esmeralda çılgına dönmüş bir halde ''Bırak beni, yoksa yüzüne tükürürüm.'' dedi. Adam kızı bıraktı. ''Bana hakaret et, döv, vur bana, kötülük et, ne istersen yap, ama ne olur beni sev.'' Bunun üzerine genç kız bir çocuk öfkesiyle ona vurdu. Adamın yüzünü acıtmak, tırmalamak, yaralamak için güzel ellerini sertleştirip geriyordu. ''Defol şeytan!'' Zavallı rahip onun üzerinde yuvarlanarak, vuruşlarına okşamalarla karşılık vererek ''Sev beni, acı bana!'' diye bağırıyordu. Birdenbire genç kız onun kendisinden daha güçlü olduğunu hissetti. Adam dişlerini gıcırdatarak ''Bu işe bir son vermek gerek!'' dedi. Genç kız rahibin üstün gücü karşısında yeniliyor, titriyor, yoruluyordu. Onun kolları arasında adamın isteğine, emrine bırakılmıştı. Üzerinde şehvetli bir elin dolaştığını hissediyordu. Son bir çaba gösterdi ve avazı çıktığı kadar ''İmdat, yetişin, vampir var!'' diye bağırmaya başladı. Ne gelen vardı ne giden. Sadece Jalo'ya kaygıyla meyliyordu. Soluk soluğa kalan rahip ''Sus!'' diyordu. Çırpınıp yerlerde sürünürken çingene kızının eli birdenbire soğuk ve madeni bir şeye rastladı. Quasimodo'nun düdüğüydü bu. Genç kız bir umut ürpertisiyle hemen düdüğü kaptı, dudaklarına götürdü ve arta kalan bütün gücüyle üfledi. Düdükten berrak, tiz ve keskin bir ses çıktı. Rahip ''Bu da ne?'' dedi. Hemen hemen aynı anda güçlü bir kolun kendisini kaptığı gibi yukarı kaldırdığını hissetti. Hücre karanlıktı. Rahip kendisini bu şekilde yakalayanın kim olduğunu açıkça ayrımsayamadı. Yalnız öfkeyle birbirine çarpan dişlerin sesini duydu. Karanlığın içinde de başının üzerinde bir kamanın parladığını görmesine yetecek kadar dağınık bir ışık vardı. Rahip Quasimodo'nun şeklini görür gibi oldu. Bunun ondan başkası olamayacağını düşündü. İçeri girerken ayağının dışarıda kapının önünde enlemesine uzanmış bir yığına takıldığını ve sendelediğini anımsadı. Bununla birlikte yeni gelen bir tek sözcük bile söylemediği için neye inanacağını bilemiyordu. Kamayı tutan kolun üzerine atılarak ''Quasimodo!'' diye bağırdı. Bu büyük tehlike anında Quasimodo'nun sağır olduğunu unutmuştu. Göz açıp kapayıncaya kadar rahip yere serildi ve kurşun gibi bir diz kapağının göğsüne kapandığını hissetti. Bu dizin çıkıntılı izinden Quasimodo'yu tanımakta güçlük çekmedi. Ama ne yapmalı, nasıl edip de kendini tanıtmalıydı? Gecenin zifiri karanlığı sağırı kör ediyordu. Rahip mahvolmuştu. Genç kız kızgın bir dişi kaplan gibi amansızdı. Onu kurtarmak için araya girmiyor, kılını bile kıpırdatmıyordu. Kama başına doğru yaklaşıyordu. İçinde bulunduğu an son derece nazikti. Rahibin üzerine atılan adam birdenbire duraksar gibi oldu. Boğuk bir sesle, ''Kızın üstüne kan sıçramasın sakın!'' dedi. Bu gerçekten de Quasimodo'nun sesiydi. O sırada rahip, iri bir elin kendisini ayaklarından tutup hücreden dışarı sürüklediğini hissetti. İşte orada ölecekti. Bereket versin ki bir süreden beri ay yükselmişti. Küçük hücrenin kapısını açtıkları vakit, ayın soğuk ışığı rahibin yüzüne vurdu. Quasimodo karşıdan ona baktı. Tir tir titremeye başladı. Rahibi bırakıp geri geri çekildi. Hücrenin eşiğine kadar gelen Esmeralda rollerin birbirine değiştiğini büyük bir şaşkınlıkla gördü. Şimdi gözdağı veren, korkutan rahipti. Yalvaran da Quasimodo'ydu. Sağra öfke ve azarlama hareketleriyle çıkışan rahip ona sertçe çekilip gitmesini işaret etti. Sağır başını eğdi. Sonra da gelip çingene kızının kapısının önünde diz çöktü. Kalın ve yazgıya boyun eğen bir sesle